Ayrım 43.
Yaşamımdaki en büyük seviydi diye yücelttiği sevginin kırılışında bile bu kadar çaresiz kalmaz insan. Ancak bunlardan geçtikten sonra dünyaya uyum çabası başlar. Uyum yetinme bilincidir. Sayfa 184. Vurgulamalar benim, FN. Bunlar da son sayfadan. Bütün kaynak suları hep aynı sanılan ama yenilenen oluşumlar içinde. Nerelerden buharlaştıkları bilinmez sular. Damlacıklarla nerelere kadar gidip nerelere düşüyor ve salt oraya geldikleri için tatlı su, acı su, sert su fışkıran göze olarak görünüyor bize. Tıpkı insan gibi değil mi bu oluşumda? Sayfa 186. Değil. Bu açıdan bakınca zinde düşünce üretenlerin ve ülkedeki kör gidişe, halk yığınlarıyla birlikte akılcı çözümler arayanların ayakta durabilmeleri için temel koşul, en umutsuz ortamlarda bile hücrelere can veren direnişi yitirmemek ve aydınlık geleceğe yönelik beklentileri hep uyanık tutmak olsa gerek. Belki de Türkiye'deki sorun dirilişi de bu temel koşula bağlıdır. Bunlar da Mümtaz Soysal'ın Profesör İdris Küçük Ömer'in ölümü üzerine yazdığı vatanseverlik başlıklı yazıdan. Milliyet 7 Temmuz 1987. Ayla Kutlu onlar benim düşüncelerim değil, anlatıcının düşünceleri diyebilir. Anlatıcı konusunda bir alıntı. Anlatıcı bir kurmaca kişisidir. Yazar anlatıcı kılığına girmiştir. W. Kaiser'in We Raconte le Roman adlı incelemesinden. Tüfekten söz edilmişse tüfek patlamalı ya da ayrıntıların işlevselliği. Çehov'un bir oyunda tüfekten söz edilmişse oyunun sonunda o tüfek patlamalıdır. Sözünü hep biliriz. Bir başka sözünü Tomaşevski'nin Tematik adlı incelemesinde okudum. Hikayenin başında duvarda bir çivi var denmişse hikayenin sonunda kahraman bu çiviye kendini asmalıdır. Ronald Barthes'da Introduction à l'analyse structurelle des récits adlı ünlü incelemesinde eğer Flaubert Encore Sempi de belirli bir anda görünüşte üzerinde durmadan Paul Levesque kaymakamının kızlarının bir papağanları olduğunu bize öğretiyorsa bu daha sonra Felicity'nin yaşamında bu papağanın büyük bir önemi olacağı içindir diyor. Sorun ayrıntıların işlevselliği sorunu. Gerçek dünyada duvardaki bir çivi yıllarca o duvarda kalabilir ya da duvara asılmış bir tüfek paslanıncaya kadar asılı kalabilir. Ama kurmacada her ayrıntının bir işlevi vardır. Bir anlatıda en küçük bir ayrıntının bile bir anlamı vardır. Ayla Kutlu Oruç'a babası hakkında şunları söyletiyor. Babam görevli olarak güneyde bir yere gitmişti. Görevi gizliydi. Gizliliğe gerçekten uyardı. Sayfa 53. Roman bitiyor ve Oruç'un babasının gizli görevine bir daha değinilmiyor. Ayla Kutlu Algüz'e sık sık Oruç'un her şeyi koklama huyundan söz ettiriyor. Oruç, ben kokudan anlamam pek. Sayfa 88. Dediği halde. Ve Oruç'un her şeyi koklama huyunun romanda hiçbir işlevi yok. Süslü yazma merakı. Kadın yazarlar kozmetik sanayini iyice bulaştırdılar edebiyata. Allıklı, rujlu, farlı, rimelli cümlelere bayılıyorlar. Hikaye kitapları üzerine yazdığım günlüklerde bu süslü yazma tutkusuna değinmiştim. Şu cümlelerde Ayla Kutlu'nun romanından. Işığından utanmış ve görünmez olmuştu güneş. Sayfa 82. Oruç gibi biri konuşuyor. Uç uç böcekleri uçurdun karanlık otobüsün içinde. Sayfa 125. Gene Oruç. Dağılan gelincik yapraklarına benzeyen kötü boyalı ağzını, senin vereceğin sevginin yağmur bulutlarını bekliyorum. Aldı Algüs. Sevinin vazgeçilmez koluna girmek istiyorum ben. Daha neler var? Süslü dil başka şeydir. Yazınsal dil başka. O ağaçların adları yok mu? Sayfa 98. Bir cılız ağacın. Sayfa 158. Gür ağaçlı bahçeler. Sayfa 187. Ağaçlar görünüyordu. O dize nasıl yanlış yazılır? Sayfa 148. Kuzeye dönüyoruz ve birden karşılaşıyoruz. Gemliğe gelirken denizi göreceksiniz. Sakın şaşırma. doğrusu Gemli'ye doğru. Denizi göreceksin, sakın şaşırma. Kitapları hakkında eleştiriler yazdığım sanatçılardan yalnız dört uygarca davrandı. Yaşar Kemal, Tarık Buğra, Erhan Bener ve Ayla Kutlu. Ayla Kutlu'dan en son Cadı Ağacı'nı okumuş, beğenmediğimi kısaca belirtmiştim. Hoşça kal umut için bu satırları yazarken üzüldüğümü saklamayacağım. Hiçbir yere dönüş. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ben ki geceleri kitap okumam. Oya Baydar'ın romanını Hiçbir Yere Dönüş'ü, Can Yayınları 1998, iki gecede soluk soluğa okudum. Neydi beni böylesine saran? Elbette anlattıkları. Ama romanı ikinci okuyuşumda bana romanı asıl sevdiren nedeni anladım. Oya Baydar'ın demlenmiş üslubu. Oya Baydar anlattıklarına uygun bir üslup bulmuş. Elveda Alyosha için yazdığım eleştiride hikayeler boyunca hep o somut hüznü, mutsuzlukla sarmaş dolaş o yoğun hüznü hissediyorsunuz, demiştim. Bu roman için bu cümle bile yetmiyor. Tanıdığı bir Alman komünist işçinin kendini çöp öğüten makinelerden birine attığı, tıpkı Bir Zamanlar Amerika adlı filmde gördüğümüz gibi. Çözülüşün, çöküşün böylesine kahredici olduğu bir döneme uygun bir üslup. Kahroluşun kahırlı üslubu. Ama İstanbul'a tarihinin en kederli karı yağıyor. Bir yaz akşamı güneşin son kızıllığı gecenin lacivertine teslim olurken şehrin masalımsı güzelliğine açılan bir pencerenin önünde yan yana durmuştuk gibi cümlelerin bu üslupla uyaksız şiirle ilgisi yok. Bu romanda yer almaması gereken böylesi cümleler hep o sözü anımsatacak. Edebiyat yapmak. Oya Baydar 7 Mayıs 1998 tarihli Cumhuriyet Kitap'ta yazdığımın nasıl adlandırılması gerektiğini ben de bilmiyorum doğrusu. Roman mı, hikayeler toplamı mı, anı mı, hatta bazı bölümleriyle uyaksız bir şiir mi diyor. Sonra da şunları. Özel bir biçim arayışına girmedim ama anlatmak istediklerim beni kaçınılmaz olarak bir biçime sürükledi. Öyle yazdım. Hiçbir yere dönüşün bir yapboz yani puzzle olduğunu söyleyebilirim. Ünlü Rus biçimcilerinden Boris Eichenbaum daha 1925'te yazmıştı. Oysa bu tür roman 19. yüzyıl Avrupa romanı F.N. Gözümüzün önünde parçalanmakta ve farklılaşmaktadır. Bir yandan basit öykülemeye yakın küçük biçimler işlenmekte, öte yandan da anılar, büyük harfler benim F.N. Gezi anlatıları, mektuplar, töre incelemeleriyle karşılaşmaktadır. Edebiyat kuramı içinde. Hiçbir yere dönüş ana ağırlıklı bir roman. Doğrusu Oya Baydar anlatmak istediklerine uygun biçimi bulmuş. Anı ağırlıklı olmayan bir roman yazsaydı, aynı şeyleri anlatmak için herhalde yüzlerce sayfa yazması, bir nehir roman gerekebilirdi. Ne var ki o yapboz sözü, o yerlerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz cümlesi bana pek inandırıcı gelmedi. Mavi yeşil bir koy başlıklı bölümle hüzünlü bir türkü mü oldu? Enternasyonal'in yerlerini birbirleriyle değiştirmek ister mi Oya Baydar? Roman ana ağırlıklı bir roman. Böyle de olsa yaşayan kişileri, özellikle bu romanda, kendi adlarıyla anlatmak olacak şey değil. Haydar'ın ne işi var o romanda? Anahit'in, Refik'in, hele yaşayan bir kişiye, Refik, yaşayan bir kişi hakkında, Haydar, şu sözleri söyletmek. İçince cıvıtıyor artık, 5 kuruş da ödemiyor, kovdum, bir daha uğramaz buralara. Oya Baydar'ın Hiçbir Yere Dönüşü, çöküşlerin romanı. Çöken Berlin Duvarı, çöken real sosyalizm, devrim inancının çöküşü, yaşamlarını devrime adamış insanların çöküşü. Bu insanların çocuklarının çöküşü, geçmişe dönüş kadar günü yakalamanın ve geleceğe doğru yürümenin de artık imkansız olduğuna inanmanın çöküşü. Gidebileceği, kaçıp saklanabileceği tek yerin kendi yalnızlığı olduğuna inanmanın çöküşü. Anlatıcı yaşanan çöküşü betimliyor dış ülkelerde ve Türkiye'de. Anlatıcı yaşanan bireysel acıları yazıyor. İnsana özgü olan her şeye açık. Bazı konulara biraz daha açık, cinsellik gibi. Hiçbir yere dönüş, baştan sona bir hesaplaşma, geçmiş dönemlerin yanlışlarını anlama çabası. Anlatıcının sözleri. Yanlış ya da doğru nedir, artık eski kesinlikle bilmiyorum. Ama ütopyamız güzeldi, namusluydu. Hayatımız onunla anlamlıydı. Demek ki doğruydu. Sözünü etmek istediğim yanlışlar daha farklı şeyler. Amacın doğruluğu ve yüceliğinin araçları haklı kıldığına inanmak gibi mesela. Artık güzel ve iyi bir amaca kötü araçlarla varılamayacağını biliyorum. Sonra tarihin zorlamayla iradi olarak değiştirilemeyeceğini. Hiçbir yere dönüşteki kişiler Dranas'ın bir dizesini bir kere daha anmamı zorunlu kılıyor. Ve cümleyi tikler, mağluplar, mahzunlar. Anlatıcının oğlu gurbette uyuşturucu batağındadır. Anlatıcının ele vermemek için direndiği sevgilisi, yakışıklı süvari, bir insan enkazı haline gelmiş, içkiden olmalı, balon gibi şişmişti ve ölmüştür. Anlatıcının Atina'da karşılaştığı arkadaşının oğlu, oğlu için bizleri kaçak sayıyor, küçümsüyor diyordu. Çocuklarımızı ölüme biz mi yolladık, onları biz mi taktık kendi hayallerimizin peşine diyordu. Vurulmuştur ve arkadaşı Akdeniz'de o pek sevdiği mavi yeşil bir koya gider intihar etmek için. Anlatıcının çocuğunun babası hekim olarak yardım etmek niyetiyle Güneydoğu'ya gider. Yardım etmek istediklerinden birinin kurşunuyla ölür. Ölürken düşündükleri. Bu kayalık çalılık dağlarda, korkuya, dehşete, ölüme teslim olmuş köylerde, mezralarda. Hiçbir yakınlığım, haydi itiraf etmekten çekinmeyeyim. Hiçbir sevgim olmayan bu insanların arasında ne işim var benim? Ve iki sayfa önceki sorusu, görkemli bir intihar tutkusu mu? Anlatıcı ilginçtir, kendini seven bütün erkekleri ölüme yolluyor. Niçin? Anlatıcı erkekleri küçümser gibi. Niçin tanıdığı erkekler anlatıcıya hep hayran? Biri, hepimiz biraz hayrandık sana der. Bir başkası, güzel, güçlü kadın, bana birkaç numara büyük geldi der. Anlatıcının arkadaşına çizdirdiği Türkiye manzarası. Bir yandan dönenler, öte yandan dünyada hiçbir şey olmamışçasına, ne eylem ne de söylemde virgül bile değiştirmeden devam edenler. Orta yerde de benim gibi şaşkınlar. Türkiye'nin insan gerçeği bu mu? Oysa Oya Baydar anlatıcının karamsarlığına aldırmadan işini sürdürüyor. Yazıyor. Kendisi yaşanmış acılara, hüzünlere, İnanmışlığın çöküşünün kahrediciliğine. Bunlar yaşanmadan bu roman yazılamazdı. Karşın ayakta kalıyor da anlatıcıya bunun için çok görüyor. Müslüman bir romancıdan iki roman. Aktüel dergisinin 1 Ocak 1997 sayısında İslamcı kesimin Orhan Pamuk'u denilen Ahmet Günbay Yıldız'la yapılan bir konuşma yayımlandı. A.G. Yıldız öğrenimini lisede sürdürmüş. Merkez Bankası'ndan emekli. 55 yaşında. Bugünlerde 20. romanı yayımlanmak üzereymiş. Şöyle diyor. 1968 yılıydı. O zaman sağ kesimde roman yoktu. O yıl Hekimoğlu İsmail'in Minyeli Abdullah'ı yayımlandı. Sonra benimkiler. İslami kesimin ilk romanları bunlar. Sonra bizim arkamızdan yüzlerce yazar çıktı. Yanlış okumadınız, yüzlerce yazar. Ben Müslümanları geleneklerine saygılı, geçmişlerine ve ustalarını unutmayan insanlar olarak bilirim. 1968'de sağ kesimde roman olmadığını söyleyen Yıldız, sağ kesimin en değerli romancısı Tarık Buğra'yı yok sayıyor. Tarık Buğra'nın dinci yorumlar içeren romanı Küçük Ağa, yayım tarihi 1964, bugün de en iyi Türk romanları arasında yer alır. Buğra'nın 1981'de yayımlanan Yağmur Beklerken'ini 1982'de Kemal Tahir'in Yol Ayırımı'yla karşılaştırmış. Yağmur Beklerken'in daha başarılı bir roman olduğunu belirtmiştim. Bakınız Eleştiri Günlüğü 1, 1986. Yıldız o konuşmada Ahmet Kabaklı'nın adını yazmadığından şikayetçi. Ama Buğra'nın adını anmak gereğini duymuyor. Niçin? Yıldız galiba benim bilmediğim ilişkiler ağı içinde. Yıldız'ın bazı romancılarımız hakkında ilginç yargıları var. Orhan Pamuk'la ilgili bir soruya cevap verirken, sol kesimin yazarları kendilerini elit görüp fil dişi kuleden bakıyor. Toplumun diliyle ne demekse yazmıyorlar. Kelimeleri batılı lügata bakmanız gerekiyor, diyor. Sonra da şunları. Bir Yaşar Kemal, bir Kemal Tahir daha anlaşılır. Orhan Pamuk'un aksine Yaşar Kemal'de edebi bir taraf var. Orhan Pamuk solda okunuyor. Yıldız'a göre Orhan solcu yazar, Yaşar solcu değil. Kimleri beğenirsiniz sorusuna Yıldız'ın cevabı. Kemal Tahir edebiyatın hakkını vererek sanatını devam ettirmiş. Sabahattin Ali de, Ömer Seyfettin bir devrim yapmıştı. O zaman toplum bunu benimseyememişti. Sonra kabullenildi ve yeni bir çığır açtı. Tahmin ediyorum Orhan Pamuk da onun gibi bir çığır açıyor. Bildiğim kadarıyla Ömer Seyfettin 1911'de Genç Kalemler dergisinde ünlü Yeni Lisan yazısını yayımlamış. Servet-i Fünun edebiyatının o anlaşılmaz diline karşı çıkarak arı, sade halk dilini savunmuştur. Açtığı çığır sade dil çığırıdır. Orhan'ın açtığı çığır nedir bilmiyorum. Yıldız, üslubunuzda nelere dikkat ediyorsunuz sorusuna cevap verirken romanlarının duygu ağırlıklı olduğunu söylüyor. Çünkü bizim toplumumuz ağlamayı çok seviyor. Halkın anladığı dilde yazdığını söylüyor. Edebiyatta edebi baz alarak yola çıktığını belirtiyor. Yıldız'ın ilginç bir düşüncesi. Solcu yazarlarla bazı yerlerde işbirliği yapılabilir. Türkiye'de fikir özgürlüğü yoktur konusunda onlara katkıda bulunabilirdik. Yıldız'ın bir sorusu var. Kur'an, şeriat deyince halkımız korkuyor. Halbuki şeriat Kur'an'dır. Niye korkuyorsunuz? Yunan mitolojisi kendi inançlarını anlatınca korkmuyorsunuz. Cevap vereyim. Yunan mitolojisine göre devlet yönetmek isteyen yok da ondan. Yanık buğdaylar. Romanlarda kovboy filmi tekniği ya da İslamcı sosyalist gerçekçilik. Ahmet Günbay Yıldız'ın Yanık Buğdaylar, Timaş Yayınları 22. baskı 1995 361 sayfa. Adlı romanı kovboy filmi tekniğiyle yazılmış. Bir yanda iyiler, bir yanda kötüler. Romanın o filmlerden ayrılan tek yanı var. Kovboy filmlerinde kötülerin hepsi ölür ya da hapsi boylar. Oysa Yanık Buğdaylar'da sağ kalanların hepsi sonunda iyilere katılıyorlar. Roman bir depremle başlıyor. Yeşildere köyünden gelenlerden iki kişi depremde ölenleri soyuyorlar. Biri çaldığı altınlarla köyde bir bakkal dükkanı açıyor. Öbürü kahvehane. A.G. Yıldız sanki Proto'nun mülkiyet hırsızlıktır sözünden yola çıkmış. Ve bunlar köyün ekonomik bakımdan en güçlüleri oluyorlar. Özellikle bakkal. Yüksek fiyatla satarak, veresiye verince %100 zam yaparak, istifçilik yaparak, ücretsiz adam çalıştırarak. Erkekler kahvede kumar oynuyorlar. Tarlalarda çalışmazlar. Sonunda gurbetin yolunu tutarlar. Köyde çatışma bir rastlantı sonucu öğretmen okuluna girme olanağı bulan Dikçe'nin okulu bitirerek köyüne dönmesiyle başlar. Dikçe'nin karşısında babadan kalma bakkal dükkanını sürdürenler vardır. En ilkel sosyalist gerçekçi romanlarda bile görmediklerimizi Yanık Buğdaylar'da görürüz. Köyün fakirliğinin nedenlerini tembellikte, kumarda, içkide gören Dikçe, kahveyi kütüphane yapma önerisini kahveciye kabul ettirir. Hali vakti yerinde olanlar da kahvede tadilat giderleriyle kitap giderlerini karşılarlar. Kahveci tavlalarla oyun kağıtlarını toplayıp meydan ateşi yakar. Çocuklara Kur'an kursları düzenlenir. Kurstan çıkan erkek çocuklar için marangozluk, demircilik kursları açılır. İyi okuyan öğrenciler seçilip yatılı okullara gönderilir. Okuma yazma bilmeyen yaşlılara Dikçe okuma yazma öğretir. Dikçe bir yandan da üretimle uğraşır. Kooperatif kurmaya girişir. Sonra sulama, suni gübre, toprağın niteliğine göre ekim yapmak, tavukçuluk, kovancılık. Kooperatife, kütüphaneye telefon alınması. A.G. Yıldız gönlünce bir dünya yaratıyor romanında. Bunu yaparken tek dayanağı din. Romanda ortalama 2,7 sayfada bir Allah, İslam, din, dua, namaz ve benzeri. sözcükleri geçiyor. Yıldız belirli bir okur kesimine bu kesimin okumak istediklerini veriyor. Yazar ve okurları buluşmuş, Yıldız'ın romanlarının çok satmasının nedeni bu. Yıldız İslam'dan hareketle düşüncelerini açıklarken sömürüye, cehalete, tembelliğe, kötülüğe, kumara, içkiye karşı çıkıyor. İnsanca yaşanacak bir dünya istiyor. İyi ediyor. İslam'dan hareket etse de iyi ediyor. Halkımıza başka bir dünya görüşüne ulaşmak olanağı verildi mi? Ne var ki A.G. Yıldız özlediklerinin gerçekleşmesi için yalnızca hayal kuruyor. Yıldız'ın sosyalist gerçekçiliği en iyi bilenlerden G. Lucas'ı okumasını dilerdim. Yazar toplum gerçekliği dünya görüşüne ters bir durum gösterirse, dünya görüşüyle çelişmeye girerse, dünya görüşünü haklı çıkarmak için bu gerçekliği bu dünya görüşüne uygun bir biçimde düzeltmeye kalkışmamalıdır. Yazarın yarattığı roman kişisine saygısı, anlattığı toplum gerçekliğine saygısıyla birlikte gider ve romanın varoluş koşullarının başında gelir bu koşul. Nitekim Yıldız'ın bütün roman kişileri karton kişiler, dil ve anlatım felaket, dekordan dekorize yapıyor. Edebiyat açısından bakınca kısaca, Yanık Buğdaylar hayatımda okuduğum en ilkel roman. Sitem 1. Ahmet Günbay Yıldız Sitem adlı romanında Timaş Yayınları 1996 ön kapağı ve ikinci sayfaya göre 22 arka kapağa göre 18. baskı 224 sayfa. Hedef okur kitlesi olarak çocukları ve gençleri seçmiş. Açıkça görülüyor. Roman yazmak umurunda değil Yıldız'ın. Amaç çocuklara din eğitimi vermek, Hristiyan öğrencileri eleştirmek, kendince bir materyalizm tanımı yaparak bu materyalizme çatmak. 2. Yıldız çok gözü kara bir yazar. Dinci görüşlerini haklı çıkarmak için yalan söylemekten çekinmiyor. Sitem'in 108. sayfasında bir hakime şunları söyletebiliyor. Dine küfürün mevcut kanunlarımızda cezai müeyyidesi yoktur. Oysa vardır. Ceza Kanunu'nun 175. maddesinin 3. fıkrası şöyle der. Allah'a veya dinlerden veya bu dinlerin peygamberlerinden veya kutsal kitaplarından veya mezheplerinden birine hakaret eden kimseye 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve para cezası verilir. 3. Yıldız 220 sayfalık romanda ortalama 1,2 sayfada Allah, Yaratan, Mevla, İslam, Kur'an, din, namaz, cami ve benzeri sözcüklerinden birini kullanıyor. 4. Yazar kişileri olayları anlatmakla yetinmiyor. Doğrudan araya girerek kendi görüşlerini açıklıyor. Bu bana hep çiçekleri hatırlatır. Gelmemiş baharın güneşine aldanıp havayı müsait bularak filizlenen çiçekleri. Tomurcuklanan dallarını ve zamansız kopan fırtınanın onları avlayışını. Şimdi de bu çocukları sokakların ortasına mutlaka suçlanması için bırakan mercileri ve kanunları düşünüp kahroluyorum.